her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Günaydınlar, hoş geldiniz, iyi haftalar. Bugün 23 Mayıs Pazartesi, yeni bir haftanın başındayız. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, hafta sonunuz nasıl geçti sevgili dostlar? Uydurabilen 4 gün tatil yaptı, benim gibi. Sevgili dostlar, kaçtık. İstanbul'dan her fırsatta kaçıyoruz. İstanbul yaşanacak yer olmaktan çıkınca biz de kaçıp gidiyoruz sevgili dostlar. Öylesine kaçanlar vardı ki dün akşam sevgili dostlar, tatilcilerin dönüş yolunda inanılmaz bir trafik vardı. Özellikle feribot kuyrukları uzayıp gitti. Tem yolunda da gişeler sevgili dostlar, gişe kuyrukları uzadı gitti. Birazdan aktaracağız. Önce Burası Türkiye'de neler var? Bugün size neler aktaracağız? 9.30'a kadar huzurlarınızda hangi haberlerden söz edeceğiz? Bahsedelim. Hafta sonu sevgili dostlar, biz yokken başbakan değişmiş Türkiye'de, haberimiz yok. Halbuki şundan 6 ay önce %49 küsur oyla Türk halkı zaten başbakandan memnun olduğunu oylarıyla göstermişti. Ama o da ne? Başbakan değişmiş. Biri gitti, biri geldi. Gazetelerin manşetlerinde de bundan söz ediliyor. Ahmet Davutoğlu azledildi, görevden ayrıldı, istifasını sundu. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı 65. hükümeti kurmakla da görevlendirmiş. Yeni kabine ne zaman açıklanacak, aktaracağız. Binlerce memur adayı KPSS'de ter döktü sevgili dostlar. Tatilciler dönüş yolunda OGS'den, HGS'den geçerken bir yandan da memur olmak isteyenler KPSS'de ter döktüler sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Aktaracağız. Peki dokunulmazlıklar ne olacak? Evet, dokunulmazlıklar da kaldırıldı. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Acaba suçu olan, teröre destek veren ya da dolandırıcılık yapan varsa tabii, milletvekilleri nasıl yargı önüne çıkarılacak? Bu süreci de aktaracağız birazdan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştay başkanlarını eleştirdi. Cumhurbaşkanının seçim gezilerine, daha doğrusu siyasi gezilerine katıldığı için böyle tarafsızlık mı olur? Yüksek yargının Cumhurbaşkanının gezilerinde ne işi var dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı şekilde MHP'nin genel başkan adaylarından Ümit Özdağ'ın da açıklamaları ve eleştirileri var Yargıtay başkanına. Emekliler emekli olmalarına rağmen sevgili dostlar yeni bir iş peşindeymiş. İlave iş. Emekli maaşıyla geçinebilen var mı aranızda? Bizi dinleyen çok değerli emekli arkadaşlarımız, büyüklerimiz. Emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz sevgili dostlar? Aktaracağız birazdan bu haberleri. Ayrıca 3800 Suriyeli'ye de çalışma izni verilmiş hükümet tarafından. Evet, artık yasal olarak 3800 Suriyeli Türkiye'de yasal olarak çalışabilecek. Bugün Burası Türkiye'de sevgili dostlar, Mardin'e uzanacağız. Çarşı pazardan bahsedeceğiz. Mardin'de işler durmuş durumda. Sadece Mardin öyle değil. Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da yaprak kıpırdamıyor. Terör korkusu nedeniyle ekonomi durmuş durumda sevgili dostlar. Biz de hafta sonu Mardin'deydik sevgili dostlar. 3 gün boyunca Mardin piyasasını ve ekonomisini araştırdık. Ve orada yaptığımız röportajları birazdan aktaracağız. Sadece Mardin değil, Antalya'ya da uzanacağız. Turizmde de işler kesat sevgili dostlar. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal canlı yayında bize katılacak, telefonla bağlanacak ve Antalya ve çevresindeki turizmin durumunu aktaracak. Evet, Mardin değil sadece, Antalya'da değil, Diyarbakır'a da bağlanacağız. Sur'da durum ne? Veysi Polat, T24 haber sitesinin Diyarbakır muhabiri Sur'daki son durumu bizimle paylaşacak. Ve başkent Ankara'da neler oluyor, neler bitiyor? Binali Yıldırım yeni genel başkan oldu ve 65. hükümeti kurmakla görevlendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bundan sonra neler olacak? Ankara siyasetinde neler olacak? Yurdagül Şimşek anlatacak. Ve tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve sür manşetlerini de sizlerle paylaşacağız. Hepsi ve daha fazlası için Burası Türkiye çoktan başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, canlı yayındayız. RSFM'desiniz. Burası Türkiye'ye devam ediyor. Ramazan'a bugünden itibaren 13 gün kaldı. 13 gün sonra Ramazan. Zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlatmak için sizlere veriyorum bu rakamları. İlk oruç 6 Haziran 2016 Pazartesi günü tutulacak. Yeni bir haftaya başlarken 6 Haziran haftasında İslam dünyası da Ramazan ayında ilk orucunu tutuyor olacak. Peki okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 25 gün kaldı. Ramazan'a 13 gün var. Okulların kapanmasına ise 25 gün kaldı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Okullar ne zaman açılacak peki? Bayram sonrasında açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre bu sene okullar biraz erken açılacak. Zaten de geç kapanacaktı. İllere gönderilen bilgiye göre okullar 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Tabii daha okullar kapanmadan ne zaman açılacağını söyleyerek velilerin ve öğrencilerin moralini bozmayalım. Ama takvim böyle. Öğrenciler Kurban Bayramı tatilinden sonra okula başlayacak. O uzun yaz tatilinden sonra sevgili dostlar, o sonbahar gelir ya böyle. O mel'un sonbahar. Hepimizin böyle suratı düşerdi değil mi Onur? Böyle haytalık yapmışız bütün yaz. Yalandan dolandan ödev yapmışız böyle hani babalarımızı, annelerimizi biraz kandırmak için. İşte ne yapıyorsun evladım? İşte hoca ev ödevi vermişti, kompozisyon, onu yapıyorum. Halbuki ne? Bulmaca çözüyorsun veya tombik sokuyorsun filan. Ama kandırıkçı böyle şeyler yapardık. Çünkü hani öğretmenlerimiz de bize yazın okuduklarınızı unutursunuz. Bakın şunları tekrar edin filan diye ödev verirlerdi ama tekrar eden kaç öğrenci olurdu? İşte tekrar eden öğrencilerden bir tanesi mesela Aziz Sancar oldu. Nobel aldı adam. Tekrar edenler, çalışanlar böyle Nobel aldılar sevgili dostlar. Bir de belki Orhan Pamuk tekrar etmiştir. O da Nobel alan. Yoksa diğerleri, yani biz hepimiz ya top peşindeydik ya da manita. Bir de millette para yok derler. Peki bu 19 Mayıs tatilinde nereye gitti bu kadar adam? Ha? Ya feribotlar arabaları almadı. Dün pazar günü Çamlıca gişeleri, Mahmut Bey gişeleri, Bursa dönüşü Eskişehir, Ankara dönüşü. Bu kadar insan nereye gittiniz ya hepiniz ha? Anlaşır gibi nereye gittiniz? Tatilcilerin dönüş çilesi, Çanakkale'nin Lapseki, Gelibolu ve yine Çanakkale merkez. Eskihisar, feribot kuyrukları. Dünyayı tuttu, dünyayı. Tatillerini Ege bölgesinde geçiren vatandaşların dönüş yolunda uzun araç kuyruklarının uzun araç kuyrukları oluşturması özellikle iskeledeki seyyar satıcıları çok mutlu etti ama sevgili dostlar trafiğe takılan şoförleri ve vatandaşları pek memnun etmişe benzemiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirerek İstanbul ve çevresinden yola çıkan vatandaşlar ve tabii Ankara'dan ve Bursa'dan yola çıkan vatandaşlar her pazar günü olduğu gibi yollarda perişan oldu. Evet ben de huzurlarınızdan ayrılmıştım 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde böyle bir küçük tatil yaptık sevgili dostlar hafta sonunda birleştirerek ama bizim tatilimiz ne olacak? Postacıya izin vermişler İstanbul'un sokaklarını gezmiş. Bizimki de o hesap. Biz de izne nereye gittik? Güneydoğu'ya gittik sevgili dostlar. Mardin'deydik. Hafiften hanım köylü olduğumuz için tabii. Yani sıkıysa gitme Mardin'e. Her sene böyle bir görev olarak gidiyoruz sevgili dostlar. Şark hizmeti yapıyoruz orada. Ve Mardin'de tabii ki haberciliğimizi konuşturduk. Çarşıya pazara çıktık sevgili dostlar. Ve Mardin ekonomisini özellikle terör zamanında, barış süreci zamanında ekonomi nasıldı? Hepsini karşılaştırdık. Birazdan yayınlayacağız. Mardin izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Hafta sonu başka neler oldu? Binlerce memur adayı KPSS'de ter döktü sevgili dostlar. Tatilciler dönüş yolunda HGS ve OGS'de ter dökerken memur olmak isteyenler ise KPSS'de ter döktüler sevgili dostlar. Şimdi bu OGS ve HGS'den söz açılmışken şunu da söylemeden geçmeyelim sevgili dostlar. Şu gişeler milleti perişan eden bu gişeler ne zaman kaldırılacak? Yani ne kadar gereksiz bir şeydir. Üstelik bir de OGS ve HGS ayrımı var. Bu ayrım nedeniyle trafik daha da uzuyor arkalara doğru. OGS ayrı sistem, HGS ayrı. Bu ayrıma ne gerek var? Ya illa gişeyi koyacaksın. Kaldır OGS'yi, hepsini HGS'den geçir. Yanlış kuyruğa girenler mesela adamda HGS var, yanlışlıkla OGS kuyruğuna girmiş. Hadi bu sefer kaynak yapmaya çalışıyor, trafik daha da uzuyor arka tarafa. Zaten gişe sistemi yeteri kadar bir trafiğe neden oluyor gişe sistemi. Kaldırmadılar gitti şu gişeleri. Bir de gişelerdeki OGS, HGS ayrımı milleti ikinci defa perişan ediyor. Evet binlerce memur adayı da KPSS'de ter döktü. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavı sevgili dostlar dün yapıldı. Kamudaki A ve B grubu kadrolarla öğretmenlik için yapılan KPSS'de adaylar 2 ayrı oturumda genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sorularını yanıtladı. Alan bilgisiyle ilgili sınav 29 Mayıs'ta yapılacak. Her iki sınavın sonucu ise 9 Haziran'da açıklanacak. Gördüğünüz gibi sınavsız bir zamanımız geçmiyor sevgili dostlar. Daha doğduğumuz andan itibaren test sınavları, koleje giriş sınavları, parasız yatılı sınavları, yüksek öğrenime geçiş sınavları sevgili dostlar, özel okullara geçiş sınavları. Onları bitiriyorsun yetmiyor. Bütün bu sınavları geçsen bile yetmez. Devlet memuru olmak için KPSS sınavı. Üniversitede bir şeyler yapmak istiyorsan efendime söyleyeyim YDS sınavı. ALES sınavı bitmiyor. Hani bazı veliler şikayet ediyor ya çocuklarımız yanışan takip oldu filan. Ne yapacağız? Bu kadar sınavı ortadan kaldırırsak kimi nasıl atayacağız? Ha, şöyle atanabilir gerçi. Son zamanlarda çok yapıldığı gibi. Hamili kart yakınımdır. 21 Mayıs'ta da başka bir sınav yapılmıştı, hatırlayacaksınız. PYBS, yani parasız yatılı ve bursluluk sınavı. Sevgili dostlar, sınav deyince aklınıza sadece bu milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlar gelmesin. O kadar çok sınav var ki ve bunların hepsini ÖSYM yapıyor. Tıpta uzmanlık sınavı var, astsubaylık bilmem ne giriş sınavı var. Var oğlu var. İşte bunlardan bir tanesi de 21 Mayıs'ta yapıldı. Arda hatırlattı bana. Parasız yatılı ve bursluluk sınavı. Şimdi milletvekillerini de başka bir sınav bekleyecek. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, dokunulmazlığı kaldırdı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Güneydoğu'daki gerginliklerden bir tanesi de bu sevgili dostlar. Herkes tedirgin bir şekilde dokunulmazlıklar kalktı. Şimdi bazı milletvekilleri, özellikle Güneydoğu kökenli milletvekilleri, dokunulmazlıkları kaldırıldığı için hapse girerse buradaki çatışmalar daha da yoğunlaşır mı diye de korkuyor. Bakın bunu da açıklık yüreklikle söyleyelim. Bize söylediler bunu Güneydoğu'da. Urfa'da da, Diyarbakır'da da, Mardin'de de böyle bir endişe var. Açık söyleyelim. Peki, dokunulmazlıklar kalktı. Dosyası olan vekiller ne olacak? Nasıl yargılanacak sevgili dostlar? Acaba süreç nasıl işleyecek? Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilliğinin milletvekilliği devam edecek, onu söyleyelim. Yani milletvekilliği iptal olmuş değil. Ama yargılanacak. Nasıl olacak bu? Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili sadece dokunulmazlık, hangi konudaysa o konuyla ilgili yargı önüne çıkacak. Soruşturma tamamlanınca dokunulmazlığın kaldırılması istenen 148 milletvekili var. Onu da söyleyelim. Kaç milletvekili ilgilendi? Bütün milletvekillerini ilgilendirmiyor bu konu. Dokunulmazlığı kaldırılması istenen milletvekili sayısı 148. Sevgili dostlar, 148 milletvekilinden hangisi hakkında iddianame hazırlanacağına savcılar karar verecek. Savcılıkların takipsizlik kararı verme yetkisi de bulunuyor sevgili dostlar. 148 milletvekilinden hangisine dava açılıp açılmayacağına ilişkin takdir yetkisi yine savcılarda olacak. Davalar sonucunda yargılanan milletvekilleri hakkında mahkumiyet kararı verilebileceği gibi beraat kararları da tabii ki verilebilecek. Kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olur hükmü işletilecek sevgili dostlar. Peki parlamento dokunulmazlıklar kaldırılsın diye karar verdi. Bu iptal olabilir mi? Olabilir. 110 milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapabilir. Düzenlemenin resmi gazetede yayınlanmasının ardından 10 gün içerisinde 110 milletvekili imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapılabilir. 59 milletvekili var HDP'nin. Dolayısıyla HDP'nin bu başvuruyu yapabilmesi için başka partilerin de desteğine ihtiyacı var. Başka partilerin derken geriye zaten sadece CHP kalıyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasını Anayasa Mahkemesi'ne götürecek bir parti. MHP olabilir mi? Olamaz tabii. AK Parti olabilir mi? O da olamaz. Zaten teklifi getiren AK Parti. Geriye kala kala CHP kalıyor. 59 üzerine 110'u tamamlamak için kaç milletvekili gerekiyor? İşte o kadar milletvekili CHP'den eğer imza atarsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilirler. Gördüğünüz gibi savcılara bu konuda geniş bir yetki, geniş bir selahiyet veriliyor. Sevgili dostlar, dokunulmazlığın kaldırılması istenen milletvekilleriyle ilgili harekete geçecek olanlar savcılar ve görevsizlik kararı verecek olan, daha doğrusu takipsizlik kararı verecek olanlar da yine savcılar. Savcıları göreve çağıran bir kişi daha vardı. Kim o? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sevgili dostlar. Şehit cenazesine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ama kendisine orada bir yumurtalı saldırı düzenlendi. Şu işe bakar mısınız? Şehit cenazesine gelirken yanına yumurta alıp gelenler var Türkiye'de. Yumurtayı hazırlamış, şehit cenazesine elinde yumurtayla gelmiş bazı kendini bilmezler. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik Bu tecavüze çok sinirlendi sevgili dostlar ve savcıları göreve çağırdı.
Şehit cenazesine geliyorlar. Ceplerine yumurta koyup geliyorlar. Niçin? Şehidin cenazesini kılmak için değil, şehidi istismar etmek için geliyorlar. Bütün savcılara, Ankara'daki savcılara açık ve net çağrıda bulunuyorum. Bu teröristleri yakalamak, ey savcı senin görevindir. Ey emniyet senin görevindir. Efendim CHP'nin terörle bağlantısı var. Bunu halkın kafasına yerleştirmek istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle bir göstermek isteyenler veya böyle bir çaba içinde olanlar açık ve net söylüyorum. Namussuz insanlardır, alçak insanlardır, şerefsiz insanlardır. Şehidine saygı duymayan bir insan Müslüman olamaz, insan da olamaz. Bunlar birer tüyo. Arkasındaki alçaklara sesleniyorum. Neden fareler gibi karanlıklara gizleniyorsunuz? Neden siz erkekçe karşıma çıkmıyorsunuz? Adam gibi çıkmıyorsunuz? Sanıyorlar ki iki yumurta atacağız. Kılıçdaroğlu bir daha gelmeyecek. İnadına geleceğim, inadına.
Kemal Kılıçdaroğlu yüksek yargı başkanlarını da eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezilerine katıldığı için Erdoğan'ın artık tarafsız olmadığı, partileri bütün partilere eşit mesafede yaklaşmadığı artık gün gibi açık. Dolayısıyla yüksek yargı başkanlarının da devletin başının gezilerine, yani Cumhurbaşkanı'nın gezilerine katılmasının doğru olmadığını söyledi CHP Genel Başkanı. MHP'nin olağanüstü kurultay dosyasının Yargıtay 18. dairesince kararlaştırılması beklenirken Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Ciritçi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize gezisine katılması tepkiyle karşılandı. Genel Başkan adayı ve MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yargıya güvenin her geçen gün azaldığı bu süreçte Yargıtay Başkanı'nın Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılmasının kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti. Sevgili dostlar, evet, son zamanlarda yüksek yargı başkanlarına yönelik eleştiriler işte böyle. Tarihte ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek bir zirve başlayacak sevgili dostlar. Ne zaman? Bugün başlıyor. İstanbul'dan dünyaya insanlık dersi verilecekmiş. Zirvenin adı Dünya İnsani Zirvesi. Bugün başlıyor. Zirvede insani yardım alanındaki sorunlara çözüm yolları aranacak. İstanbul'da düzenlenecek ve bugün başlayacak zirveye 60'a yakın devlet ve hükümet başkanı katılacak. Zirvede insani alanda yaşanılan sorunlara çözüm yolları bulunması da amaçlanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılması bekleniyor. 5. ayda 5. gelişi sevgili dostlar. Angela Merkel 5 ayda 5. Türkiye gelişi. Ne kadar bizden biri oldu değil mi Angela Merkel? Adeta yurt gezisine çıkar gibi Türkiye'ye geliyor Angela Merkel. Hoş geldi, sefa geldi. Evet, bugün yayınlanan gazeteler, bütün gazeteler manşetlerinde Binali Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni genel başkanı seçildiğine dair haberlerle dolu, hem manşetler hem de sürmanşetler ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ı kabul ederek 65. hükümeti kurmakla görevlendirmesi haberleri de var. Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Muhtemelen salı günü açıklanması, yani yarın açıklanması bekleniyor. Ayrıntıları, gazetelerin bu konuyla ilgili verdiği haberleri de birazdan aktaracağız efendim. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli Barajı'nın inşaat çalışmalarını yerinde izledi, havadan izledi. Veysel Eroğlu da katıldı kendisine sevgili dostlar. Veysel Eroğlu'nun Habertürk gazetesine verdiği bir röportaj vardı sevgili dostlar. Benim bu mikrofonlardan uzun zamandan beri söylediğim, dile getirdiğim bir konu vardı. Hatırlayacaksınız, 3. Havalimanı ve 3. Köprü yolları da ve o bağlantı yollarının çevresi de adeta inşaata açılacak ve yeni yeni ilçeler doğacak İstanbul için. Tıpkı Sultanbeyli gibi, tıpkı Çakmak, Ümraniye'nin çevresi gibi demiştim. Ya da tıpkı Sancaktepe gibi demiştim. Bu soru sorulmuş Veysel Eroğlu'na sevgili dostlar. Ne olacak bu kuzey ormanlarının hali diye sormuş Habertürk gazetesi dünkü sayısında. Peki Veysel Eroğlu ne yanıt vermiş? Bakın aynen şöyle diyor Veysel Eroğlu. 2009'da kabul edilen, bakın lütfen dikkat, özellikle İstanbullular dikkatle dinlesin. 2009'da kabul edilen çevre düzeni planında diyor Veysel Eroğlu, İstanbul'un kuzeye doğru büyümemesi kararı alınmıştı. Bakın büyümemesi. Peki şimdi 3. havalimanı nereye yapılıyor? Kuzeye. Devam ediyor Veysel Eroğlu. 3. köprü ve 3. havalimanı yapılırken çok ağaç kaybettik diyor. Bakın işte buyurun itiraf. Ya biz de zaten bunu söylüyoruz değil mi? Binlerce, on binlerce ağaç kesildi. İstanbul'un en çok ormanının, ağacının olduğu yer neresi? Kuzey. Çünkü çok yağmur olan kuzey ormanları. Ve oraya havalimanı yapacağız, oraya çevre yolu yapacağız, köprü yapacağız diye kuzeydeki bütün ağaçlar kesildi. Kıtır kıtır sevgili dostlar. Bakın hükümetin bakanı Veysel Eroğlu diyor ki çok ağaç kaybettik. Ama 3. havalimanının olduğu yer güvenli hava trafiği açısından en uygun yerdi. Yani başka yapacak yer bulamamışlar. Üçüncü köprü ve 3. havalimanı yapılırken çok ağaç kaybettik diyor Veysel Eroğlu ama eski halinin 5 katı kadar da ağaç dikeceğiz diyor. Ya sen oradaki flora faunayı kaybettikten sonra, oradaki bitkiyi, böceği, börtü böceği, hayvanları yok ettikten sonra, oradaki 60 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık ağaçları yok ettikten sonra yeni ağaç dikmenin ne kıymeti harbiyesi var ben buradan sorarım sana. Ve yine Habertürk gazetesi Veysel Eroğlu'na soruyor röportajda. Üçüncü köprü çevresi imara açılacak mı diyor. Veysel Eroğlu diyor ki hayır. Sureti katiyede açmayacağız diyor. Yani kesinlikle açmayacağız diyor. Şimdi bakın hemen söyleyeyim size. İkinci köprü İstanbul Boğazı'nı geçen ikinci köprü yapılırken de benzer demeçleri siyasetçiler vermişti. Hangi siyasetçiler? O zamanki iktidar partisi hangi partiyse, Anavatan Partisi miydi? Doğru Yol Partisi, hatırlamıyorum. Siyasi partisi zaten önemli değil sevgili dostlar. Biz burada siyasi parti üzerinden konuşmuyoruz. Biz burada sadece ve sadece gerçekleri konuşuyoruz. Gerçekleri. Hangi parti olursa olsun sevgili dostlar, doğrunun yolu birdir. Vicdanın, ahlakın ve aklın yolu birdir. Parti önemli değil. Şimdi bakın, orada on binlerce ağaç kesildi. Veysel Eroğlu da kabul ediyor. Çok ağaç kaybettik diyor. Yazık günah değil mi? İçiniz sızlamadı mı? Şimdi diyor ki, bu üçüncü köprü çevre yollarının etrafını kat'i suretle yapılaşmaya açmayacağız diyor. Bugün o fotoğrafları çekin ve Veysel Eroğlu'nun bu demecini sevgili dostlar arşivlerde saklayın. Sonra çok değil, 10 sene sonra tekrar bir bakın bakalım. Yapılaşmaya gerçekten kapalı mı kalacak yoksa yeni yeni Sancaktepe'ler, yeni yeni Sultanbeyliler mi doğacak 3. köprünün etrafında? Hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Veysel Eroğlu ile beraber Yusufeli Barajı'nın inşaat çalışmalarını izledi hafta sonu sevgili dostlar. Barajın 19 Mayıs 2019'da bütünüyle bitmiş olacağını belirtmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eklemiş, şöyle demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Niçin Batı bizi kıskanıyor? Niçin kıskanıyormuş Batı bizi? Şundan kıskanıyormuş. İşte bu barajlardan dolayı kıskanıyor. Niçin Batı bizi kıskanıyor? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dolayı kıskanıyor. İşte bu köprülerden dolayı kıskanıyor, barajlardan dolayı kıskanıyormuş Batı bizi. Valla aylardır, yıllardır Batı bizi neden kıskanıyor diye kendi kendime sorar dururdum sevgili dostlar. Meğerse bundan dolayı kıskanıyormuş. Saatlerimiz 8'i gösteriyor, bir ara vereceğiz. Aradan sonra buradayız tekrar.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Nobelli bilim adamımız sevgili dostlar Aziz Sancar Türkiye'ye geldi, adeta turneye çıkar gibi Türkiye'de geziyor, üniversite üniversite geziyor, toplantı toplantı geziyor. Başka iş seçseydim milyarder olurdum demiş Nobelli bilim adamımız Aziz Sancar. Biz Türkiye olarak bilim alanında başa güreşemeyiz. Şu an için imkansız demiş. Güreşemeyiz tabii sevgili dostlar. Bizde her şeye siyasi gözlüklerle bakarlar. Bilim adamına bile sevgili dostlar. Bilim adamı bir şey söyler, hemen derler ki işte bu bucuymuş. Bilim adamı başka bir şey söyler. Ha bak şucuymuş. Hemen önünü kapatırlar. Şunu destekliyor musun? Bunu destekliyor musun? Şunun adamı mısın? Bunun torpili var mı? Hamili kart yakını mısın? Bizde bilim adamını bile bir bilimsel realite gözüyle, bilimsel rasyonelite gözüyle bakmazlar. Bizde bilim adamına bile her türlü kılıfı takarlar.
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Şimdi Ramazan yaklaşıyor ya sevgili dostlar. Ramazan da iyice doruğa çıkar. Bu arada birazdan Periskop yayınımız başlayacak. Periskop'tan da bizi canlı olarak İzleyebilirsiniz sevgili dostlar. Hemen hatırlatalım. Sadece mikrofonlardan, arabalarınızdan, cep telefonlarınızdan, internetten değil. Şu andan itibaren Periskop yayınımız başladı. Arda Aceroz var kameranın başında. Bizi Periskop üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Şimdi Ramazan geliyor ya sevgili dostlar. Ramazan'da iyice doruğa çıkar bu. Diyanet'in hani bu alo Diyanet hattı var ya, Diyanet İşleri Başkanlığı'na telefonla sorular sorulur. Açarlar telefonla, işte ne bileyim şortla namaz kılabilir miyim hocam? İşte yanlışlıkla ipliğin boyasını tırnağıma doladım, orucum bozulur mu filan gibi sorular sorarlar. Şimdi telefonla boşanabilir miyim diye soru sormuşlar mesela Diyanet'e. Bakın telefonla. Her şey online oldu ya memlekette sevgili dostlar. Telefonla boşanabilir miyim? Ya artık bu hale geldi. Ya evlilik zaten, evlilik artık Türkiye'de pek çok kişinin ciddiye almadığı bir müessese olduğunu biliyoruz. Evliliği ciddiye bile almıyorlar. Ama bakın boşanmayı dahi ciddiye almayanlar o kadar çok ki telefonla boşanabilir miyim diyor. Telefonla. Açacak telefon, ne diyeceksin peki telefon açıp? Onur ne diyebilir telefon açıp mesela? Onur düşünememiş. O şu anda önündeki düğmelere bakıyor. Ama siz de bana yazabilirsiniz Twitter üzerinden sevgili dostlar. Telefonla bir insan nasıl boşanır ya? Ha mesela eşine telefon açıp şöyle mi diyeceksin? Ben seni boşadım. Hani şeriat hukukunda üç kere boş ol deyince kadını boşarsın değil mi? Şeriat hukuku öyledir. Boş ol, boş ol, boş ol dersin. Bunu telefonda yapabilir miyim diye sormuş Diyanet'in alo Diyanet hattına. Evet, birazdan gazetelerin manşetlerine bakacağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, hafta sonu biz buralarda yokken birdenbire memlekette başbakan da değişti sevgili dostlar. Daha gerçi resmi olarak başbakan atanmadı Binali Yıldırım ama başbakan olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'de artık başbakanlar böyle değişiyor sevgili dostlar. Sandığa gidip milletin oy kullanmasıyla değişmiyor artık başbakanlar. AK Parti kongrelerinde değişiyor. Çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla değişiyor. Sen bundan sonra olmayacaksın, sen olacaksın deniyor. Türkiye'nin başbakanı böyle oluyor. Evet, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu hafta sonu yapılan AK Parti kongresinde bu davada hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Bakın şöyle dedi bir de, sadece 6 ay önce büyük bir seçim zaferine imza atmıştık dedi. Bu veda değil, vefa kongresidir dedi. Hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz dedi. Bu bir zarurettir, ben istemiyordum böyle bir şey olmasını dedi. Aslında Ahmet Davutoğlu en vefadan bahsediyor ama ince ince de lafını koydu. Yani gerekli yerlere. Neler söyledi Ahmet Davutoğlu, kulak verelim efendim.
Nasıl birinci olağanüstü kongreye vefa kongresi dediysek, bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz ikinci olağanüstü kongrenin de bir vefa kongresi olmasını diliyorum. Biz ahde vefayı her şeyin üstünde tuttuk. Makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz kardeşlerim. Ama ahdimize, ilkelerimize, davamıza asla veda etmeyiz. Asla dönmeyiz. Asla bırakmayız. Bu harekette hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Ama bu hareketin vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği değerleri ve ilkeleri vardır.
Evet, Ahmet Davutoğlu artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı değil. sevgili dostlar. Başbakanlık görevinden de istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını verdi. İstifası kabul edildi. Halbuki daha 6 ay önceki seçimlerde %49 küsur oyla seçilmiş bir başbakandı Davutoğlu. Artık değil. Evet, Ulaştırma Bakanı olarak kongreye geldi Binali Yıldırım. AK Parti Genel Başkanı olarak çıktı ve başbakan olarak da çıkacak. Ahmet Davutoğlu ise başbakan olarak geldi. Sadece milletvekili olarak çıktı. Hem genel başkanlık hem başbakanlık gitti. Binali Yıldırım ne söyledi kongrede? Başkanlık sistemini getireceğiz dedi. Yeni bir anayasa getireceğiz dedi. Ve kongrede bulunan herkes en başından sonuna kadar Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını dile getirdi sevgili dostlar. Binali Yıldırım neler söyledi? Sık sık sesi de kısıldı Binali Yıldırım'ın. Biliyorsunuz Erdoğan'ın da sesi kısılmıştı mitinglerde. Binali Yıldırım'ın da kısıldı. Neler söyledi Binali Yıldırım? Kulak verelim.
Köprüler, tüneller, hızlı trenler, bunlar tamam ama bir eksiğimiz var değerli yorkan arkadaşlarım. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bugün yapmamız gereken önemli iş fiili durumu yasal hale getirmek, anayasayı ve bu kafa karışıklığını sona erdirmektir. Bunun yolu da yeni bir anayasadır. Yeni anayasada başkanlık sistemidir.
Evet, yeni anayasa istekleri var. Tabii yeni anayasayı hükümet neden istiyor? Yoksa hani Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı var, özgürlükleri daha çok geliştireceğiz, hukukun ve demokrasinin önünü açacağız, sonsuz bir ifade ve düşünce hürriyeti sağlayacağız, akademiye, üniversiteye olağanüstü Ar-Ge planlamaları yapacağız, yeni Nobel alacak bilim adamları yetiştirmek için önümüzdeki bütün engelleri kaldıracağız diye mi yeni anayasa? Yok canım, bunların hiçbiri falan değil. Yeni anayasa hükümet niye istiyor? Başkanlık sistemi gelsin diye istiyor. Yoksa durdukları yerde özgürlükler ve demokrasi için bir yeni anayasa talebi falan yok. Sadece iş güç, sevgili dostlar, başkanlık sisteminin Türkiye'ye getirilmesi, hükümetin istediği aslında tek şey bu. Yani hali hazırda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olarak Türkiye'nin tamamen hukuken zaten başında ama hukuken de başına geçmesi. Binali Yıldırım da zaten bunu söyledi. Dedi ki fiilen olan şeyi yasal hale getireceğiz artık dedi. Kasımpaşa'da da sevgi gösterileri yapıldı Binali Yıldırım için. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kasımpaşa'dan da arkadaşı Binali Yıldırım. Sevgili dostlar, şu Kasımpaşa'ya bakar mısınız, İstanbul Kasımpaşa'ya? Binali Yıldırım başbakan olacak. Hem başbakan Kasımpaşa'dan olacak hem de Cumhurbaşkanı. Ama bugün bir gazeteye ilan vermiş AK Parti İzmir İl Başkanlığı. Sevgili dostlar, büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını söylüyor AK Parti'nin İzmir İl Başkanı. Neden? Çünkü İzmirli hemşerilerimiz adına Binali Yıldırım gibi İzmir milletvekili bir kişinin başbakan olmasından mutluluk duyuyoruz diyorlar. Binali Yıldırım şimdi nereli ben anlamadım. Erzincanlı değil miydi? Hem Erzincanlı, evet. Hem İzmirli, evet. Hem de Kasımpaşalı. Sayın Cumhurbaşkanımız için de öyle diyorlardı ya, hem Rizeli değil mi? Hem Rizeli, hem Kasımpaşalı, hem İstanbullu doğal olarak. Hem de eş durumundan Siirtli değil mi? Öyle. Türkiye'li. Evet. Binali Yıldırım 65. hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bakalım yeni kurulacak hükümette kimler olacak, kimler olmayacak? Salı günü, yani yarın açıklanması bekleniyor sevgili dostlar. Yeni hükümetin Bu arada AK Parti'nin MKYK'sı da değişti, bazı isimler giremedi. Peki Güneydoğu'da neler oluyor sevgili dostlar? Güneydoğu'da neler oluyor? Sur'da yasak kalkmış. Sur'da yasak kalkınca tahribat ortaya çıktı diyor haberler. Bugünkü gazetelerde var. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lılara yönelik 2 Aralık'ta başlatılan operasyonlar kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı operasyonların bitmesine karşın halen 5 mahallede devam ediyordu. Dün sabah saat 08'den itibaren 3 mahallenin 14 sokağında yasak kaldırıldı sevgili dostlar. Yasağın kalkmasıyla birlikte Sur'daki tahribatın boyutu ortaya çıktı. Fotoğraflara bir bakın, Diyarbakır Sur'daki fotoğraflara sevgili dostlar. Zannedersiniz ki Suriye'deki iç savaşın fotoğrafı, mesela Halep'in fotoğrafı veya bir zamanlar iç savaşın yaşandığı Beyrut fotoğrafı gibi ya da bombalanmış bir kentin, harabeye dönmüş bir kentin fotoğrafı gibi. Gerçekten çok üzücü sevgili dostlar. Sur'daki görüntü. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Hevsel Bahçeleri Koruma Kurulu Başkanı Nevin Soyukaya ile bir röportaj yapmıştık. Sur'daki durumu sormuştuk Nevin Soyukaya'ya. Canlı yayında o da bize aktarmıştı Sur'daki son durumu sevgili dostlar. Sur'daki tahribatı anlatmıştı. İsterseniz Nevin Soyukaya'nın Burası Türkiye programına neler anlattığını tekrar bir hatırlayalım.
Temmuz 2015'te Dünya Mirası olduk ve Eylül 2015'te çatışmalarla birlikte, daha doğrusu sokağa çıkma yasağı ve abluk altına alındı. Ardından çatışmalar başladı. Çatışmalar 2 ay önce resmen tamamlandı, valilik açıkladı. Ama ancak hala 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ve abluka devam etmekte. Evet. Alana giremedik biz. Evet. Alan başkanlığı olarak, yerel yönetimler olarak hiçbir şekilde alana girmenize izin verilmedi.
Sur içinde yapı envanteri olarak adet 595 midir efendim?
Doğrudur. 2012 yılında koruma amaçlı imar planı yerlendi ve koruma amaçlı imar planı çalışmaları kapsamında kültür envanteri de güncellendi. 2012 kültür envanteri sonuçlarına göre 595 adet alanda kültür mirası var.
Hükümet dedi ki Sur içini, Sur'u işte Toledo gibi yapacağız. Sur Toledo gibi mi olmalı, yoksa aslına dönüp yine Sur gibi mi olmalı? Sizin düşünceniz nedir bu konuda?
Yani Toledo olması mümkün mü? Toledo çok başka bir kültürün ürünü. Toledo'nun tarihi derinliği Diyarbakır'la karşılaştırılamaz bile. Diyarbakır, Diyarbakır'dır. Yani Diyarbakır'ı var eden kültür çok başkadır. Diyarbakır'ın zengin, çok kültürlü yapısı, çok dinli, çok dilli yapısı Toledo'yla karşılaştırılamaz ki. Diyarbakır'ın bu nedenle, bu zenginliği, kültürel zenginliği ve derinliği nedeniyle zaten Diyarbakır binlerce yıldır aralıksız yaşam sürmüş bir kenttir. Toledo'nun evet. tarihi çok daha yakın zaman iken Diyarbakır 7000 yıldır yaşam süren bir kent. Dolayısıyla onlarca uygarlığın, egemenliğin hüküm sürdüğü bir kent ve bütün bu uygarlıkların izlerini bıraktığı, ama Diyarbakır'ın kültür potasında kendine öz bir kültür yaratmayı başarmış, uygarlıklardan özgün bir kültür yaratmayı başarmış bir şehir. Dolayısıyla Diyarbakır'ın Toledo olması mümkün değil. Şu anda Avrupa'sındaki alanlarda bir tek insan dahi yaşamıyor.
Sayın Nevin Soyukaya, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Sur'un Toledo olması mümkün mü? Başka bir kültürdür o, biz başka bir kültürüz dedi. Yanmış yıkılmış Sur'la ilgili olarak Nevin Soyukaya. Sur'da olan bir gazeteciye bağlanacağız şimdi hattımızda. T24 internet sitesi Diyarbakır temsilcisi Veysi Polat var. Veysi Polat, günaydın.
Günaydınlar.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Nevin Soyukaya'ya kulak verdik. Sur'daki son durumu biraz da kültürel açıdan, biraz da yanmış yıkılmış evler açısından değerlendirdi. Sen de Sur'daydın yanılmıyorsam. Sur'daki son durumu bize özetler misin sevgili Veysi Polat?
Evet, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırması amacıyla 2 Aralık 2015 tarihinde 6 mahallede ilk olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve operasyonlar başlatılmıştı. Aylar sonra ilk kez dün girebildik. 6 mahallenin 3 mahallesinin 14 sokağına. Çünkü evet, diğer 3 mahallede hala yıkım devam ediyor.
Devam ediyor.
Yok. Ama yıkım devam ediyor. İlk kez sivil yurttaşlar gibi biz de gazeteciler olarak dün oraya gittik. Valilik bu duyuruyu önceki akşam yapmıştı. Çatışma ve operasyonların sona ermesinden sonra söz konusu bölgede güvenliğin tam tespit edildiğini duyurmuştu. Dün sabah 08 itibariyle bu yasak kalktı. Bu açıklamadan sonra aylardır, yani 6'ya yakın bir süredir evlerine gidemeyen Suriçi sakinleri vardı. Sabah saatlerinden itibaren birlikte yola koyulduk ve o bölgeye gittik. Yani tüm binaların, evlerin kapıları kırık, mermi izleri, patlamalardan kaynaklı yıkımlar vardı. Oldukça dramatik görüntüler vardı. Çünkü o bölgeye giden sivil yurttaşlar evlerini yerlerinden göremediler. Çünkü kaldırılmıştı bazı yerlerdeki evler.
Evet.
Sağlam eşyalarını bulmak, en azından oradaki eşyalarını kurtarmak amacıyla bir umut vardı insanlarda. Bazıları eşyalarını yerinde göremediler. İkincisi kayıp yakınları vardı. Çatışmalarda hayatını kaybettiği duyurulan bazı yurttaşların yakınları da orada ceset aradılar. Çünkü hala cesetler bulunmuş değildi. Her iki umut da dün karşılık bulmadı aslında.
Halkın geri dönme ihtimali var mı Veysi Polat? Yani surdan ayrılanların tekrar sura geri dönme ihtimali var mı?
Ya dün şimdi valilik yasağın kaldırılığını duyurdu ama 14 sokakta sadece kaldırıldı bu yasak. Dolayısıyla çok küçük bir alan bu. Biz şunu gördük orada. Evlerine girip sağlam olan eşyalarını alıp götüren insanları gördük.
Gördünüz.
Anladım. Ama akşam saatlerinde ilk kez o bölgede ışıkların yanmış olduğunu da gördük. Dolayısıyla bize söylenen, hani kim yurttaşlar, hani bir daha gelmeyiz buraya. Ama kim yurttaşlar da buradan ayrılmayız. Çünkü burası bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocuklarımızın büyüdüğü yerler.
Diyorlar.
Şimdi o bölgeye gittiğimizde yüksek binalardan en azından surun içerisinde neler olduğunu görmek istedik. Çünkü özel araççının klibiyle surun içerisinde neler olduğuna tanıklık etmiştik biz.
Evet, gerçekten o çok hani tüyleri diken diken ve olmaması gereken bir şeydi. Hı. Çok yani rahatsız edici cümleler ve görüntüler vardı o klipte sevgili
Veysi. Evet, evet, biz de gazeteciler olarak ilk kez yüksek binalardan surun içerisine, yani 6 ay boyunca yasaklanan bölgeye baktık. Özellikle bulunduğumuz bina ve yasağın kaldırıldığı bölge 4 ayaklı minare. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği olduğu bölgeyi görebildik.
Evet.
Caminin duvarları yoktu yerinde. Hacı Halit Camii'nin minaresi yoktu yerinde. Yine Katolik Kilisesi'nin duvarları yıkılmıştı ve o bölgedeki binalar tamamen kocaman bir alan açılmıştı ve evler yerinde yoktu.
Evet.
Dolayısıyla dün oraya gelenler, bugün oraya gelenler hani sadece o sokakta oturanlar değillerdi. 14 sokakta oturan insanlar değildi ve evlerini görmek için yüksek binalara çıkıp baktılar. Yani çok dramatik şeyler yaşandı. Ağlayanlar oldu mesela.
Tabii.
Ağlayanlar oldu. Birbirlerini teselli ettiler. O açıdan diğer bölgelerde devam ediyor hala yıkımlar devam ediyor. Çünkü yanlarında iş makineleri çalışıyor.
Evet.
Bizim edindiğimiz bilgi günde 120 ile 150 kamyon orada harfiyat boşaltıyor. Bildiğiniz üzere acele kamulaştırma adı altında o bölgedeki yapılara devlet kararıyla el konulmuştu. Dolayısıyla ne olacağını da bilmiyor insanlar. Kimileri buna itiraz etti ve mahkemelik oldu devlette. Önümüzdeki süreçte bunu sıkça duyacağız.
Evet.
O açıdan hani surdaki dünkü tablo çok dramatik.
Peki bir gazeteci olarak
ceset kokuyordu.
Gördüğünde
ceset kokuyordu. Evet.
Yeniden toparlanabilir bir görüntü var mı? Yoksa yani yıkılıp yeniden mi yapılması lazım? Yeniden toparlanma ümidi var mı Diyarbakır'ın, surun daha doğrusu?
Yani Sur ilçesi Diyarbakır'ın en eski ilçesi. Tescilli yapılar var orada 600'ün üzerinde. Bunların birçoğu zarar görmüş durumda.
Evet, camiler,
birçoğu da yıkılmış durumda. Yani hani orası nasıl toparlanır? Ben
biraz zor diyorsun.
Aklım almıyor. Yani bir de evler de zarar görmüş durumda. Yani hatta gazeteciler yüksek binalarda çok kalabalık olunca hani çökme tehlikesi olabilir. Birbirlerini uyardılar yani. Hani inmek durumda kaldık.
Evet.
O açıdan zor. Çok zor.
Veysi Polat, T24 internet sitesi Diyarbakır muhabiri. Çok çok teşekkür ediyorum anlattıkların için sevgili Veysi Polat.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasın. Evet, Güneydoğu'daki izlenimlerimizi yayınlamaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Saatlerimiz 8.30'a yaklaşıyor. Birazdan RSFM Haber Merkezi son gelişmeleri aktaracak. Neval Aldırmaz burada olacak. Ardından biz bu kez Diyarbakır'a bağlandık, Sur'a bağlandık, son gelişmeleri aldık. Mardin'e bağlanacağız. Mardin'deki izlenimlerimizi aktaracağız sevgili dostlar. Bu arada 3800 Suriyeli'ye yasal çalışma izni vermiş hükümet sevgili dostlar. 3800'ü Suriyeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca gerekli şartlara sahip olup başvuru yapan 3800 Suriyeli sığınmacıya çalışma izni verilmiş. Son zamanlarda Türkiye'de kurulan yeni şirketlerin büyük bölümü de Suriyelilere ait. Ekonomiden bir haber daha verelim. Daha doğrusu bir emeklilerle ilgili bir haber verelim. Ondan sonra araya gideceğiz. Çalışan emeklilerin yarıdan fazlası aldıkları maaşla geçinemediğini söylüyormuş. 40 bin aşkın emekli internet üzerinden iş arıyormuş. Çalışmak isteyen emeklilerin ücret talebi ise 1000 lira 1500 lira arasındaymış. Emeklilerin en çok iş aradıkları sektörler güvenlik, eğitim, gıda, hizmet, inşaat, elektrik, elektronik ve turizm sektörüymüş sevgili dostlar. Peki Türkiye'de turizm kaldı mı? Vallahi o da kalmadı. Antalya'da doluluk oranları ne durumda? Oda fiyatları ne durumda? Bunu da konuşacağız İlerleyen dakikalarda. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal canlı yayında telefon hattımızda olacak ilerleyen dakikalarda. Şimdi bir ara verelim. Sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakalım. Ardından biz kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. For the broken hearted.
Pazartesi günündeyiz. RSFM Haber Merkezi son gelişmeleri aktardı. Burası Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. İşte bu benim hayatım şarkısını da dinlerken It's My Life Bon Jovi. Ahmet Davutoğlu istifasından sonra Twitter'dan başbakan ve genel başkan ünvanlarını kaldırmış. Artık başbakan ve genel başkan değil. Tabii ne yapacaksın? Emirlerle, talimatlarla bir göreve gelenler yine emirler ve talimatlarla o görevden giderler sevgili dostlar. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Emir ve talimatlarla hareket edenler emir ve talimatlarla hareket etmeye mecburdurlar. Hani Batı bizi kıskanıyor sözleri vardı ya, bazı dinleyicilerimiz Twitter'dan mesaj göndermişler. Murat Bey, siz de mi kıskanıyorsunuz Batı'yı? Biz baraj yaptığımız için Batı bizi kıskanıyor. Biz köprü yaptığımız için Batı bizi kıskanıyor demişti ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu konuyla ilgili ben de hep aylardır yıllardır düşünüyordum. Batı, Avrupa, Amerika, Almanya, Fransa, Türkiye'yi neden bu kadar kıskanıyor diye. Çünkü onlarda köprü yok ki. Karşıdan karşıya yüzerek geçiyorlar onlar. Bir köprü var mı onlarda? Yok. Baraj da yok onlarda. Baraj olmadığı için karanlıkta oturuyorlar. Mum ışığında. O yüzden bizi çok kıskanıyorlar. Kocaeli'de, İzmit'te özel bir bankanın görevlileri ATM'ye para yüklemişler sevgili dostlar. Sonra para yükledikten sonra kapısını açık bırakıp gitmişler.
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Ne yaptı Bogdanovic?
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Evet, İzmit'te özel bir bankanın görevlileri yol üstündeki otomatik para çekme makinesine para yüklemişler. Para yüklemişler hem de. Ondan sonra da arka kapısını açık unutup oradan gitmişler. İşin garip tarafı, şimdi vatandaşlar görmüşler kapısı açık falan, polisi aramışlar. Polis gelmiş yarım saat sonra, hiçbir şey çalınmamış. Durumu banka görevlerine bildirmişler Kocaeli'de, İzmit'te. Olay yerine geldikten sonra yarım saat 45 dakika sonra kapısını banka görevlilerini çağırmış polis. Ya gelin kapıyı açık unuttunuz, böyle şey olur mu diye. Bunlar yakında bankanın da kapısını açık unutup evine giderler sevgili dostlar. Ama bakın, namuslu insanlar, vicdanlı insanlar gördüğünüz gibi haber veriyorlar polise. Ya gelin bakın burada paralar var, kapıyı açık unuttular, gelin önlem alın diye. Tebrik ediyoruz Kocaeli'nde ve İzmit'te bu duyarlı vatandaşları polise haber verdikleri için. İranlı modacılar korku içindeymiş çünkü İran'da Instagram modellerinin tutuklandığını haberlerimizde de aktarmıştık sevgili dostlar. Instagram'a kendi fotoğraflarını koymuş İranlı bazı kadınlar, bu yüzden tutuklanmışlar. Çünkü başları açık fotoğraflarını koymuşlar. İran devrim muhafızlarının bir kolu var, kolu. İran'da polis var, jandarma var, silahlı kuvvetler var, bir de devrim muhafızları var. Bu devrim muhafızları ne iş yapıyor? İşte devrime aykırı, şeriat devrimine aykırı, İran devrimine aykırı hareketleri ortaya çıkartıyor ve bunlarla ilgili işlem yapıyor. Bir de bunların siber kolu varmış. İnterneti takip eden devrim muhafızları. Bunların da işi gücü interneti takip etmek. İşte Instagram'a bazı İranlı kadınların başı açık fotoğrafı konduğunu İran devrim muhafızlarının siber kolu tespit etmiş ve 7'si kadın 9 kişiyi tutuklamış. Sadece bu modellerin değil, moda fotoğrafçılarının, tasarımcıların ve internet uzmanlarının da polisin, daha doğrusu devrim muhafızlarının takibi altında olduğu belirtiliyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Başı açık fotoğraf. Sen misin koyan? Türkiye'de de bazılarının kriteri haline geldi. İş bulma kriteri. Acaba eşinin başı açık mı kapalı mı? Soruyorlar sevgili dostlar. Ankara'da bazı iş başvurularında, Ankara'da bazı hamili kart yakınlarında gittikleri zaman ya abicim şu arkadaşa bir kolaylık sağlayalım filan. Belki suratına sormuyor ama arkasından başkalarına soruyor. Ya bunun eşi nasıl? Açık mı? Kapalı mı? İçki içiyor mu? İçmiyor mu? Bütün bunlar sorulur hale geldi Türkiye'de sevgili dostlar. Soruluyor, biliyoruz. Türkiye'de iş bulma kriteri artık işi çok iyi yapıyor mu değil. Türkiye'de iş bulma kriteri artık üniversite mezunu mu, yabancı dil biliyor mu, tecrübeli mi değil. Artık iş bulma kriteri Türkiye'de böyle. Peki ya işsizlik, ekonomi, kıpırdamayan yapraklar sevgili dostlar, terör korkusu. Az önce Diyarbakır'a sura bağlandık sevgili dostlar. Şimdi bakın, hafta sonu Mardin'deydik. Mardin'de de terör korkusu, yaşananlar, ekonomik durgunluk piyasada yaprak kıpırdatmaz hale geldi sevgili dostlar. Mardin'in en büyük caddelerini dolaştık ve vatandaşlara sorduk. İşler nasıl, güçler nasıl diye. Otellerden bazıları çoktan kapatmış, kepenkleri indirmiş sevgili dostlar. %10 kapasiteyle çalışıyor oteller. Otelciler ve Turizmciler Derneği'nin başkanıyla da konuştuk. Çarşı pazarda esnafla, vatandaşlara mikrofon uzattık. İşte bakın Mardin'den izlenimler.
Mardin'de geçen seneki işlerle bu seneki işleri kıyaslarsak ne söylersiniz?
Gerçekten bir fark var. Gerçekten bu sene bu terör dolayısıyla burada maalesef gerçekten turizmde çok azınlık olmuştur. Hı hı. Çok kötü. Yani gerçekten burada Mardin'de turizm için bir husranlık var Mardin'de. Genelde oteller burada şu an %10'larda yani.
Doluluk oranı.
Evet. Yani sıfır çekiyorlar.
Geçen yılki işlerle bu yılki işleri kıyaslar mısınız bize?
Aşık olarak %10 seviyelerinde bir doluluk oranımız var. İşler ciddi anlamda düşük durumda.
Geçen sene neydi beyefendi?
Gene Kobani olaylarından dolayı düşüktü ama bu kadar aşırı bir şekilde düşük değildi. Doğru.
İşlerin düzelmesi, piyasanın canlanması için ne gerekiyor sizce?
Bir an önce terörün bitirilmesi gerekiyor. Bu noktada devlet zaten üzerine düşeni yapıyor ama şu an için Nusaybin bölgesi ciddi anlamda karışık. Haberlerde de sürekli gündeme geldiği için, gerçi Mardin merkezde terör anlamında pek fazla bir olay yok. Ama ona rağmen insanlar can güvenliği noktasında zafiyet gördüğü için gelmiyor.
Geçen sene geldiğimizde Mardin'i daha kalabalık görmüştük. Geçen yıla kıyaslarsanız ne durumda?
Çökmüş durumda.
Neden öyle oldu?
Terörden dolayı, evet.
İşler ne zaman tam olarak kesildi?
4-5 aydır, hatta daha fazla.
Siz kuyumcusunuz, köylerden yine düğünler için gelenler sizden alışveriş yapmıyor mu, nedir durum?
Hiç gelen yok. Öyle mi diyorsun? Şimdiye kadar hiç gelen yok.
Vatandaşın, köylünün de bu konuda sıkıntısı var mı?
Var tabii.
Ne diyorlar size?
Bundan da rahat değil, rahat değil bu konuda.
Diğer kuyumcular ne diyor?
Aynı. Herkes sıkıntı.
Peki bu durum nasıl ortadan kalkar, yeniden nasıl canlılık olur piyasada?
Vallahi hükümetin işi bu. Evet, hükümetin düşmesi lazım.
Siz hediyelik eşyalar satıyorsunuz. Nedir, Güneydoğu'daki ticaret ve sanayi durmuş durumda mı? Hareket var mı?
Turizm olarak biraz durmuş. Hareket yok.
Yani. Neden sizce bu hale geldi?
Neden olacak? Terör yüzünden.
O barış süreci ya da çözüm süreci denen adına o isim verilen süreç varken burada çarşı pazar nasıldı?
O süreç değişik bir süreç, şimdiki süreç değişik bir süreç. Çarşı pazar şu anda o zamana göre değişmiş tabii.
Yani sadece terör mü yoksa terör. Devletin politikaları mı yanlış, nedir?
Terör. Terör. Fikir.
Terörün durması lazım.
Aynen.
Geçen seneyle kıyaslarsanız beyefendi işler nasıl Mardin'in ticareti, sanayisi?
Şu an yarıya inmiş işler. Yani bayağı bir kötüye gidiyor.
Bu güvenlik politikaları, terör meselesi, buna mı bağlıyorsunuz siz de?
Tabii ki buna bağlıdır yani. Geçen seneye bakıyorsun, bu seneye bakıyorsun, yarı yarıya işler düştü. Millet gelmeye korkuyor, turist gelmiyor, asker çıkmıyor.
Geçen seneki cironuz neydi, bu seneki cironuz ne? Ya
geçen sene biz günde en az 1 milyardan aşağı düşmüyorduk, şu an 253 liraya düşmüşüz.
İşler neden durgun sizce?
Vallahi yabancısı olmadığı için biraz durgun.
Çarşı pazarda konuştuğumuz esnaf diyor ki işte bu terör merör meselesi biraz işleri durdurdu. Ne diyorsun?
Aslında da biraz ondan da kaynaklı. Turist olsa buranın kaderi değişiyor.
Değil mi?
Tabii ki değişiyor.
Dolayısıyla daha çok turist bekliyorsun.
Tabii ki. Yalnız Mardin değil, bütün Güneydoğu. Yani orası öyledir.
İnşallah, inşallah barış gelir.
İnşallah gelir. İnşallah. Hepimiz bunu bekliyoruz.
Mardin'in en merkezi ve alışverişin en canlı olduğu caddesindeyiz. Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz ama işler biraz durgun gibi. Siz neye bağlıyorsunuz işlerin bu kadar durgun olmasını?
Tek nedeni terör. Terörün etkilemediği bir sektör yok. Bütün sektörler terörden çok derin bir şekilde etkilendi. Geçen sene bugünlerde burada dolaştığımızda bütün cadde sokaklar cıvıl cıvıldı. Hem yerli turist hem yabancı turist hem öğrencilerin sayısının artması turizmi çok olumlu bir yönde etkilemişti. Ama maalesef bu sene geçen senenin %80 hatta 90 altında bile bir düşüklük var sayıda ve ciroda. Yani burada 5 yıldızlı 5-6 tane otel şey yapıldı. Büyük yatırımlar yapıldı ama maalesef şu anda bütün oteller %99 oranında boş.
Nasıl çözülecek? Yani terörün durmasına mı bağlı her şey sizce?
Evet, evet her şey öyle. Her şey terörün durmasına. İnşallah en kısa sürede çözülür diyorum. Allah lütfuyla bu ateşi söndürsün diyor.
Sizi tanıyalım efendim.
Özgür Güngör, Turizm Oteliciler Dernek Başkanı Mardin.
Buraya gelmeden önce çok sayıda otelciyle de konuştuk. İşlerin %10 kapasiteyle gittiğini söylüyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz sektörü iyi bilen dernek başkanı olarak?
%10 doğru bir rakam. Ta şimdi değil yani bu olayların başlarından dolayı. Ta Kobani olaylarında yani 2014-6-8 Kobani olaylarından beri bu sıkıntı yaşanır. O günden beri 2017'nin Nisan'ına kadar dayanabilecek esnaf yoktur. Bölgenin bir an önce barış, huzurun gelmesi gerekiyor ki biz...
Tek kelime barış değil mi?
Huzur, barış olması lazım ki siz de rahatlıkla gelip burada konaklayabilirsiniz. Çünkü turizm çok hassas bir olay. Yani bebek gibi bir şey. 60 kilometre, 70 kilometre olan bir olay tabii ki Mardin'i de etkiler, Güneydoğu'yu da etkiler.
Burada işler nasıl? Geçen seneye göre kıyaslarsanız?
Vallahi işler berbat. Bu otel olayı yüzünden bayağı etkilendik.
Ne zaman bu Güneydoğu'nun makus talihi bitecek sizce? Ne zaman barış gelecek?
Vallahi abi biz de bilmiyoruz da ama inşallah kısa sürede gelir. Tek ümidimiz o.
İnşallah biz de aynı duayı paylaşıyoruz sizinle. Evet sizi tanıyalım. Ne iş yapıyorsunuz?
Ben hediyelik eşya satıcısı olan birisiyim. Öğrenciyim daha doğrusu.
Mardinlisini.
Mardinliyim evet.
Çarşı pazarı kıyaslar mısınız bize? Geçen seneye göre bugün bu sene işler nasıl?
Bu sene bütün esnaflarımız kan ağlıyor zaten. Hiçbir yerde iş yok terör olaylarından dolayı. İnşallah düzelir. Mesela her bir ayda 1 milyar 2 milyar yaparken şimdi zar zor 100 lira bile yapmıyoruz. Yani bir uzlaşma olması lazım.
Şiddetin durması lazım.
Tabii. İki tarafın da yani sonuçta buradakiler de ölüyor. Yerli polisimiz ölüyor. Kendi halkımız ölüyor. Bizim insanlarımız ölüyor. Hepsi de yani birdir zaten ve artık...
Hepsi de bu toprakların insanları.
Tabii masaya oturup gerçekten ciddi kararlar almaları lazım.
Yani herkesin özverili olması lazım. Herkes elini taşın altına koyması gerekir ki bu işler düzelsin. Birbirine saygı ve sevgiyle yanaşması lazım. Bunlar da bizim hemşerimiz, insanlarımız, biz de buralıyız. Her şeyin iyi olmasını istiyoruz ve hiç aksatmıyoruz. Her sene iki defa muhakkak geliyoruz buralara.
Bizi dinleyen Güneydoğulu, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'de yaşayan Güneydoğu kökenli insanlarımıza, vatandaşlarımıza nasıl bir çağrıda bulunursunuz?
Valla herkes memleketine gelsin. Buradaki insanlar
destek olsunlar.
Tabii. Destek olsun, alışveriş yapsın. Bu havayı teneffüs etsinler.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
tutmak gerekmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var. Ankara'da ne var?
İşte Güneydoğu'dan Mardin'den izlenimlerimiz böyleydi. Herkes kendi topraklarından, kendi memleketine sahip çıksın çağrısı yapmıştı. Mikrofon uzattığımız son vatandaşlarımızdan bir tanesi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Ama Türkiye'nin yakıcı sorunları bu şekilde devam ederken Ankara'da gündem AK Parti'de genel başkan kim olacak, başbakan kim olacak tartışmasıydı. Belli oldu. Ahmet Davutoğlu istifayı verdi. Ankara muhabirimiz, RSFM Ankara temsilcisi Yurdagül Şimşek canlı yayında telefon attığımızda. Yurdagül günaydın.
Günaydın.
Yeni hükümet ne zaman kurulacak Yurdagül? Başbakan artık belli oldu sayılır. Yeni hükümetin teşkil edilmesi yarın mı olur, başka gün mü olur? Neler olacak şimdi?
Evet, yani günlerde konuştuğumuz aslında sonuçta belli olan AK Parti Kongresi dün yapıldı. Beklediğimiz gibi Binali Yıldırım hem genel başkan seçildi, akşamda hemen Cumhurbaşkanı görevlendirildi hükümeti kurmakla ilgili ve bu görevi alarak hükümeti kurma çalışmalarını başlattı. Ancak bugün İstanbul'da bilindiği gibi bir zirve var, uluslararası bir zirve var.
Evet.
Cumhurbaşkanı da o zirveye katılacak. Dolayısıyla aslında kulislerde bugün kurulmasını bekliyorduk biz. Bu nedenle bugün olmayabilir dediler deniliyor. Fakat Murat, bu hafta içerisinde kesin bitecek. Yani bugün olmazsa yarın kurulacak. Ve arkasından hükümetin meclisteki güven oylama süreci başlayacak. Orada işçilik anayasa gereği birkaç günlük bir prosedür uygulanması zorunlu. Öncelikle hükümetin kabine listesi genel kurulda okunacak. Salı günü eğer sabah kurulu da öğleden sonra okunursa aynı gün hükümetin zaten hazır olduğu belirtilen, bir yandan da yazılan hükümet programı da okunacak. Ve hükümet programı üzerinde bir gün sonra müzakereler yapılacak. İki tam gün sonra, özür dilerim. Bir tam gün sonra da güven oylaması olacak. Dolayısıyla pazar günü ya da pazartesi günü ne kadar bu sürecin tamamlanması ve hükümetin resmen güven ayında almış bir hükümet olarak, çünkü AK Parti'nin sayısı yeterli, görevine başlaması bekleniyor.
Yani bütün bu süreç bir hafta kadar sürecek o zaman,
evet,
değil mi?
Evet, bir hafta kadar sürecek. Çünkü dediğim gibi iki tam gün sonra müzakereler, bir tam gün sonra da oylama yapılmak zorunda. Buna göre ve meclis takvimi işleyecek. Önemli olan genel kurulda hükümetin programının ne zaman okunması, ona göre takvim belirleniyor. Ya yarın okunursa pazar günü güven oylaması süreci bitiyor. Çarşamba okunursa pazartesi saati, böyle bir takvim söz konusu mecliste.
Anladım.
Bugün ise AK Parti'nin dün seçilen, yeni seçilen MKYK toplantısından sonra yapılacak. Evet. Orada da yine bir parti yönetimine ilişkin bir seçim değil ama bir Merkez Yönetim Kurulu, yani partinin en üst organı MKYK oluyor. Bir üst organı da onun içinden seçilmiş olan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın partideki genel başkan yardımcıları da seçilmiş olacak. Bugün için biraz da parti yönetimi nasıl oluşacak, orada olacak Ankara'da diyorlar.
Evet, bugünkü gazetelerde, manşetlerinde ve sürmanşetlerinde zaten bu konuyu dile getirmişler. Birazdan gazete manşetlerini de aktaracağız. Peki şey dışında, AK Parti'deki bu genel başkanlık ve başbakanlık telaşı dışında Ankara'nın gündeminde başka bir şey yok mu? MHP'de durum ne oldu mesela, veya başka bir şey, dokunulmazlıklarla ilgili bir prosedür, bir süreç başlayacak mı? Savcılar harekete geçecek, evet, mi? Bu konuyla ilgili neler söylersin?
Evet, MHP'de biraz o son, hani Ankara'daki olağanüstü kurultay için toplanma ve dağılmadan sonra biraz yargı sürecinin beklenmesine karar verildi.
Yargıtay'ı bekleyeceğiz yani, anladım.
Evet, Yargıtay'ı bekleyecekler. Geçtiğimiz haftalarda bir Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay tarafından dosyanın gönderileceği haberleri vardı ama sonra MHP bu haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Evet.
Dolayısıyla artık orada yargı süreci bekleyecek.
Ama
orada muhalifler arasında bir tartışma var senin de bildiğin gibi.
Evet.
Önce 3 genel başkan vekili hareket ediyordu ama Koray Aydın'ın ve diğer muhalif adayların biraz Meral Akşener'e mesafe koydukları, farklı düşünmeye başladıkları da gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla orada yargı bekleyecek ama dokunulmazlıklarla ilgili gündem bundan sonra Türkiye'nin çok sık konuşacağı bir gündem maddesi olacak.
Öyle gözüküyor.
Çünkü şimdi Cumhurbaşkanımız onaylamadığı anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 15 gün içerisinde hem meclisteki ve hem de Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık'taki dokunulmazlık dosyaları mahkemelere intikal edilecek ve mahkemelerde artık bu 700 dosya, 700 küsur dosya, 138-140'a yakın milletvekiliyle ilgili işlemler başlatılacak. Ama bilindiği gibi burada HDP'nin dosyaları önemli. HDP'nin dosyaları ile ilgili hem siyasette hem Ankara'da bir tedirginlik var. Çünkü bu suçlarla ilgili tutuklama olur mu olmaz mı diye. Tutuklama olduğu takdirde farklı bir siyasi pozisyonla, evet, karşılaşacağız. Ayrıca HDP'liler zaten onların söylemiyle tıpış tıpış gitmeyeceklerini de açıkladılar.
Evet, bunu dediler.
Bu yüzden de farklı görüntüler yaşanır mı Türkiye'de, 1990'lardaki görüntüler yaşanır mı yaşanmaz mı, bu konuşuluyor. Bir de dokunulmazlıklarla ilgili tartışmalar aslında CHP'de bir büyük tartışmaya neden oldu. İşte hafta sonu Antalya'daydı CHP, Ankara'da AK Parti kongresi toplandığı saatlerde onlar da Antalya'da tartışıyorlardı ve çok sayıda milletvekili özellikle peki. Daha önce genel başkan adaylığını da açıklayan Muharrem İnce başkanlığında dokunulmazlıklarla ilgili tavrın yanlış olduğunu söyledi. Hatta bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu da HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için gündeme getireceği dilekçeyi imza atanları partiden atılmakla da itham etti, atarım da dedi. Dolayısıyla CHP'de de bir parti içi tartışma gündemde.
Yurda Gül Şimşek Ankara'dan bildirdi. Yurda Gül çok çok teşekkürler.
İyi yayınlar, sağ olun.
Dokunulmazlık konusu Ankara'da bundan sonra daha çok konuşulacak dedi Yurda Gül. Güneydoğu'da da bizim izlenimlerimiz o ki dokunulmazlık mevzuu gerginliği daha da artırabilir. Bunun büyük bir hata olduğunu da söylüyor Güneydoğu'daki pek çok konuştuğumuz kişi. Sevgili dostlar, zaten gergin olan bölgenin daha da gerilebileceğini ifade ediyorlar. İngiltere Başbakanı David Cameron, Türkiye ancak bu hızla giderse 3000 yılında Avrupa Birliği'ne üye olur demiş sevgili dostlar. Bu hızla giderse 3000 yılı. Bence iyimser bir tahmin. Saatlerimiz 9'a geldi sevgili dostlar. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Antalya Muratpaşa Belediyesi'ne bağlanacağız ve o bölgedeki otellerin ve turizm sektörünün durumunu konuşacağız. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma que en toda jornada sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto que no las inciertas.
İtalya'da bir kavga başlamış sevgili dostlar. İtalya'da başlayan kavganın adı tiramisu kavgası. Güzel bir tatlıdır tiramisu. Biliyorsunuz kakaodan, yumurtadan yapılır. İtalya'da bugünlerde tiramisu acaba nerede yapıldı kavgası yapılıyormuş. İtalya'da yaygın görüşe göre tiramisu'nun ilk kez Veneto bölgesindeki Treviso kentinde yapıldığı yönünde. Tiramisu tarifinin Treviso'daki bir restoranın sahibine ve aşçısına ait olduğu söyleniyor ama İtalya'daki başka bazı bölgeler hayır tiramisu'yu biz bulduk diye itiraz etmişler. Türkiye'deki bazı gıda maddeleri üzerindeki tartışmalar hatırıma geldi. Bizde de var böyle kavgalar. İşte kayısı bize ait der Malatya. Efendime söyleyeyim baklava bize ait der Gaziantep. Erik bizimdir der. Kebabı biz bulduk der başka bir yerimiz ya da köfte. Bizde ama değil mi kaç çeşit köfte vardır bizde Onur. Tekirdağ der ki köfte bizim. İnegöl der ki bizim. Değil mi İstanbul'da da var köfte. Başka neresi var? Akçaabat köftesi var. Var oğlu var.
Hakan vuruş
başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bozdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. ...20 yıl sonra bazı meslekler tarih olacakmış. Fütüristler yani gelecek bilimciler kötü haberi vermişler sevgili dostlar. Yapay zeka konusunda yapılan çalışmalarda her gün kazanılan ilerleme doktorluk, avukatlık ve mimarlık başta olmak üzere birçok meslek dalının kapılarının insanlara kapanıp robotlara açılması anlamına gelecekmiş. Daha da kötüsü sevgili dostlar, yapay zeka 2050 dolaylarında öyle bir seviyeye ulaşacakmış ki insanlar robotların yanında çok yetersiz ve gereksiz olacaklarmış. İnsan mı? Ya gerek yok. Burada robotu var diyecek adam. Robot, robot var. Peki doktorlara gerek kalmayacaksa bizi kim tedavi edecek? Robotlar. Peki avukatlara gerek kalmayacaksa bizi kim savunacak mahkemelerde? Robotlar. Peki kararı verecek olanlar kim? Hakimler ve savcılar da robot mu olacak acaba? Önceden programlanmış robotlar karar verecek herhalde sevgili dostlar. Bugünkü gazetelerde turizmle ilgili haberler de var. Onlardan bir tanesi Antalya ile ilgili. Antalya'da doluluk oranı arttı, oda fiyatları düştü diyor. Turizmciler Rus vatandaşlarının Türkiye'ye gelmemeleri ve çevre ülkelerde yaşanan terör olayları nedeniyle durağan bir sezon geçiriyor. Devletin turizm sektörüne verdiği desteklerle bir nebze olsun nefes alan turizm sektörü toparlanma süreci için gün sayıyor ama pek toparlanabilmiş de değil. İstanbul'da da sert düşüş var. İstanbul'da otellerin doluluk oranında geçen yıl oranla %30 oranında düşüş varmış. Evet, Rus turistlerinin azalması üzerine Antalya turizmi başta Çin olmak üzere rotayı alternatif pazarlara çevirdi diyor Milliyet gazetesi. Bu rotalarda kimler var? Ruslar madem gelmiyor, kimler gelebilir? Hindistan, İran ve Kuzey Avrupa ülkeleri hedefteymiş. Bakalım onlar gelecek mi? İsterseniz Antalya'ya uzanıp tam da yerine soralım sevgili dostlar. Güneydoğu'daki gelişmeleri Mardin'den, Sur'dan, Diyarbakır'dan size aktarmıştık. Antalya'daki turizmin başkentindeki gelişmeleri de isterseniz orayla konuşalım. Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı, tam Antalya'nın merkezi, hani o yat limanının olduğu yer, Antalya'nın kalbinin attığı yer, Muratpaşa'nın belediye başkanı Sayın Ümit Uysal canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Başkan günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için efendim. Bu turizm, başkent, Antalya. Bakın gazetelerde boy boy bu haberleri veriyor. Rus turistlerin yerini doldurabilecek mi Antalya, ne dersiniz?
Tabii Rus turistler ve Rus komşularımız, yerleşik insanlarımız bizim için vazgeçilmez. Yerini sektör doldurma girişiminde bulunacaktır. Belki dünyanın değişik yerlerinde değişik alternatifler aranır. Ama biz 15 yıldır yaklaşık, 20 yıldır hatta Rus komşularımızla, Rus turistlerle birlikte Antalya'da yazımızı geçiriyoruz. Hatta önemli bir kısmı da yerleşik.
Değil mi?
Biz siyasi olaylar gelir geçer, olur biter. İnsanların, halkların, toplumların birbirinden ayrılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hele hele dost toplumların, kardeş toplumların birbirinden ayrılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün siyasetçilere de itidalli olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz Rus komşularımızla mutluyuz. Yani gerek Rusya'daki siyasetçiler, gerek bizim buradaki temsilcilerimiz, genel siyasetçilerimiz bu kardeşliği göz önüne alacaklarına inanıyorum.
İnşallah.
Ve muhakkak gereken katkıyı, gereken insanlık değerleri açısından, bu kardeşleşme, bu komşulaşma açısından gereken katkıyı vereceklerine inanıyorum.
Siz Muratpaşa Belediye Başkanısınız. Muratpaşa'da hali hazırda bulunan otellerdeki doluluk oranlarıyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz efendim bize?
Sektörden aldığımız bilgiye göre, turizm otel sahibi arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre,
evet,
%50-60 civarında seyrediyor.
%50. Güneydoğu'da bu oran %10'a kadar düşmüş durumda. Ben de hafta sonu Mardin'deydim. Mardin'deki otelciler, restorancılar hakikaten ağlıyorlardı. Ciroların %10'unu yapabiliyoruz. Ama Antalya tabii Güneydoğu'dan farklı. Güneydoğu'da bir terör korkusu var. Siz Muratpaşa'da bu katkıyı sağlamak için aynı zamanda demin de söylediniz ya, Rus komşularımız, buradaki yerleşik arkadaşlarımız dediniz. Dinler arası diyaloğa da önem veriyorsunuz. Kaç din, kaç dil var mesela Muratpaşa'da, değil mi? Çok uluslararası bir toplumda yaşıyorsunuz adeta.
Muratpaşa'mızda biz insanı merkez alıyoruz. İnsan varsa biz oradayız. İnsan, biz bütün komşularımızı da seviyoruz.
Ne güzel.
Her dinde, her mezhepte, hani bizim kadrolu imamlarımız var. Anlaşmalı olduğumuz dedelerimiz var. Rahiplerimiz var yine burada yerleşik değişik mezheplerden. Hatta ihtiyaç olursa İstanbul'dan getirebilecek durumda olduğumuz, görüştüğümüz haham var. Yani bizim için insan önemli, kardeşlik önemli. Biz hep söylerim, Antalya antik çağda Pamfilya'ydı. Pamfilya çok farklı kültürlerin kardeşle bir arada yaşadığı yer demek. Antalya hala Pamfilya'dır. Buna uygun davranmaya gayret ediyoruz. Mesela seçimden önce ben çok fazla sayıda vatandaş olmamasına rağmen, yabancı menşeydi yani köken olarak.
Evet.
Rusça, İngilizce, Almanca da propaganda broşürleri dağıttım.
Öyle mi?
Neden? O insanlara çünkü huzur vermek için. Yani güvendesiniz, biz sizi seviyoruz, mutluyuz beraber diyebilmek için. Yani o Pamfilya olmanın gereğini yapabilmek için, insanlık adına. Biz bunu hep böyle çok kıymet veriyoruz. İki toplumun yakınlaşması çok kolay,
evet,
çok zor. Çok uzun yıllar alıyor yakınlaşmak. Uzaklaşmaksa çok kolay.
Doğru söylüyorsunuz. Hem yani, çok dilli bir hizmet veriyorsunuz, hem de çok dinli. Dediniz ki hem haham hizmeti veriyoruz, hem Alevi dedelerini burada din hizmeti verdiriyoruz, hem de diğer dinlerden.
Tabii bünyemizde imamlarımız var zaten. Bütün yine ibadethanelerimize hizmet ediyoruz. 140 camimize. İki cemevimiz var, iki kilisemiz var. Hepsine hizmet ediyoruz.
Muratpaşa'da.
Yani.
Anladım. Pekala. Tabii. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. Efendim çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun
diliyorum
efendim.
Bir an önce bütün bu siyasi sorunların çözümlenmesini umuyoruz ve bütün Rus arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, turistleri Antalya'ya bekliyoruz.
İnşallah efendim. Sağ olun, var olun. Gata'da tedavi gören asker şehit oldu sevgili dostlar. Genelkurmay Başkanlığı 12 Mayıs tarihinde Şırnak'ta devam eden operasyonlar esnasında ağır yaralanan askerin Gata'da şehit olduğunu açıkladı. Gazetelere bakalım. Programımızın son 15 dakikasına girerken gazetelerin manşetleri, az önce programımızın başında da söylediğim gibi, gazeteler AK Parti'deki değişimi, genel başkan değişimini, başbakan değişimini yazmışlar, manşetlerine taşımışlar. Hürriyet gazetesi, Binali Yıldırım 1405 oyla AK Parti genel başkanı seçildi diyor. İlk vaat başkanlık. Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Binali Yıldırım yeni anayasa ve başkanlık mesajı verdi diyor Hürriyet gazetesi. Vicdanlardaki rahatsızlığın farkındayım demiş Ahmet Davutoğlu. Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi diye konuşarak gerekli mesajı vermiş Ahmet Davutoğlu. Habertürk gazetesi Yıldırım dönemi başkanlık hedefi manşeti atmış. AK Parti'nin 3. Genel Başkanı Binali Yıldırım kongrede hedef başkanlık sistemi dedi. Yeni dönemde başkanlık hayata geçerse Yıldırım son başbakan olacak diyor. Evet, hedef başkanlık sistemi ve belki de son başbakan Binali Yıldırım olacak. AK Parti'nin de 3. Genel Başkanı oldu Binali Yıldırım. Sevdan sevdamız, davan davamız manşeti atmış Sabah gazetesi. Kongreden Yıldırım mesaj. Sayın Cumhurbaşkanımız, söz veriyoruz. Sevdan sevdamız, davan davamız, yolun yolumuzdur. Sürmanşette ise Cumhurbaşkanı Erdoğan var Sabah gazetesinde. Sabah gazetesine bir makale yazmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çaresiz değiliz, çare biziz demiş. Cumhuriyet gazetesinin manşeti, tek şef tek parti. AK Parti kongresinde divan başkanından yeni başbakana kadar herkes Erdoğan'a biat etti diyor Cumhuriyet. Her şey Cumhurbaşkanı'nın istediği gibi yaşandı. Yıldırım Erdoğan'a davan davamız, yolun yolumuz diye seslendi. Tek şef tek parti. Bir zamanların milli şef dönemi vardı. Ne zaman? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde. Adeta CHP'nin tek parti dönemini hatırlatan bir manşet atmış Cumhuriyet. Tek şef, tek parti. Anlaşılan o ki Türkiye tek şef, tek parti döneminden kurtulmaya çalıştıkça bir türlü kurtulamıyor. Tarih tekerrür ediyor. Karar gazetesi partili başkanlık kongresi manşeti atmış. AK Parti'nin ikinci olağanüstü kongresinde 1405 oyla genel başkan seçilen Binali Yıldırım'ın ilk vaadi başkanlık sistemi oldu. Erdoğan'ın mesajının ayakta dinlendiği kongrede divan başkanı Bekir Bozdağ, bu parti Tayyip'in partisidir dedi. Bir Gün gazetesi parti devlet kongresi manşeti atmış. AKP'nin olağanüstü kongresi Erdoğan'a biat şovuna dönüştü. Kongrede Erdoğan'ın gönderdiği mesaj ayakta dinlendi. Şarkıları çalındı. Yapılan konuşmalarda reise bağlılık yeminleri edildi. Taraf gazetesi ilk mesajı başkanlık demiş. AK Parti'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Binali Yıldırım'ın ilk mesajı başkanlık sistemi oldu. Yıldırım, delegelere anayasayı değiştirip başkanlığı getirmeye var mısınız diye seslendi. Sevgili dostlar, Taraf gazetesi aktarıyor. Sur'daki durumu da yazmış Taraf. Sur'da yasak kalktı ama vatandaş evini bulamadı diyor. Sevgili dostlar, belki de Sur'u en iyi anlatan başlık bu. Sur'da yasak kalktı ama vatandaş evini bulamadı. Yeni Şafak gazetesi bayrak değişimi manşeti atmış. AK Parti'nin kutlu yürüyüşe devam sloganıyla yaptığı ikinci olağanüstü kongresine tek aday olarak giren Binali Yıldırım 1405 delegenin oyuyla genel başkan seçildi. Kongrenin ardından Davutoğlu istifasını sundu sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla genel başkan olan Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle görevi bıraktı. Yine Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle Binali Yıldırım genel başkan oldu ve başbakan olacak. Her iki aday da tek aday olarak girmişti. Yine tek aday olarak gittiler. Akşam gazetesi Yıldırım başkanlık demiş. Yani başkanlık sistemine gönderme yapmış. AK Parti'deki bayrak değişimi tamamlandı. Yeni genel başkan Yıldırım ile fiilen uygulanan başkanlık sistemi en kısa sürede yasal zemine oturacak. Terörle mücadelede kesintisiz devam edecek diyor. Yani başkanlık sistemi şu anda devam ediyor ama hukuki değil, yasal değil diyor Akşam gazetesi. Ama Binali Yıldırım bunu yasal zemine oturtacak demiş. Vatan gazetesi Yıldırım hükümet demiş. Manşetinde Binali Yıldırım 1405 delegenin oyunu aldı. AK Parti'nin 3. genel başkanı oldu. Aynı gün Erdoğan 65. hükümeti kurma görevini kendisine verdi. Yeni kabine 24 saat içinde açıklanacak diyor Vatan gazetesi. Star gazetesi başkanlık yürüyüşü manşeti atmış. AK Parti kongresine devlet işleyişinde yeni dönem damga vurdu. Yıldırım'ın genel başkanlığındaki kadro, milletin seçtiği cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki çift başlı işleyişi kökten çözecek. Uyum içinde çalışacak kadronun hedefi fiili durumu mevzuata uygun hale getirmek diyor Star gazetesi. Aynı gazeteler, yani hükümeti destekleyen aynı gazeteler, Ahmet Davutoğlu başbakan olduğu zaman farklı manşetler atıyordu. Türkiye uçacak, Türkiye patlayacak. Bir yanda Davutoğlu, bir yanda Erdoğan manşetleri atıyorlardı. Şimdi gördüğünüz gibi ağız değiştirmiş görünüyorlar. Milliyet gazetesi de onlardan bir tanesi. Başkanlık kongresi diyor Milliyet. AK Parti'nin ikinci olağanüstü kongresine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile siyasi kadrosu arasındaki çarpık uygulamayı giderin mesajı damgasını vurdu diyor. Milliyet aynen böyle yazmış. Cumhurbaşkanı ile siyasi kadrosu arasındaki çarpık uygulamayı giderin mesajı. Sözcü gazetesi Tayyip'in partisi manşeti atmış. Bekir Bozdağ, partiler üstü olması gereken Cumhurbaşkanı'nın AKP ile bağlantısını dünkü kongrede işte bu sözde itiraf etti diyor Sözcü. Tayyip'in partisi. Evrensel Gazetesi Biat Kongresi manşeti atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Davutoğlu'yu istifaya zorlamasıyla başlayan süreç yine Erdoğan'ın talimatıyla Binali Yıldırım'ın AKP başkanlığına seçildiği göstermelik bir kongreyle tamamlandı diyor. Evrensel Kongre Erdoğan'a Biat Kongresi oldu diyor. Yeni Akit gazetesi başkanlığa taşıyacak diyor. Binali Yıldırım'ın fotoğrafını koymuş Yeni Akit gazetesi. AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 1411 delegeden 1405'inin oyunu alan Binali Yıldırım genel başkanlığa seçildi. Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde Türkiye'yi yeni anayasaya ve başkanlık sistemine taşıyacak. Yeni anayasa filan değil. Yeni anayasa niçin isteniyor hükümet tarafından? Başkanlık sistemi için. Dolayısıyla yeni anayasa işin kılıfı. Taşınmak istenen şey başkanlıktan başka bir şey değil. Müzik
Spor.
Sırada spor haberleri var. Spor gazetelerine bakalım önce. Fanatik gazetesi hayırlı mağlubiyet demiş manşetinde. Sevgili dostlar, amili futbol takımımız İngiltere ile dün hazırlık maçı yaptı ve 32 yıldır beklediğimiz golü nihayet attı. İngiltere'ye tarihimiz boyunca golümüz yoktu. Bırakın galibiyeti sevgili dostlar. Beraberliğimiz vardı. 0-0'lık beraberliklerimiz vardı ama o beraberliklerimizde 0-0 bittiği için puan aldık İngiltere'den ama gol atamamıştık. 32 yıldır beklediğimiz golü nihayet attık. İngiltere ile 10 kez karşılaştık. 32 yıllık tarihimizde 10 kez karşılaştık. 8 kez yenildik. 2 defa berabere kaldık. Berabere kalırken de 0-0 berabere kaldık. Hiç gol atamamıştık ta ki düne kadar. Ve İngiltere'ye tarihimizdeki ilk golü Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından attık. Sevgili dostlar, tebrikler milli takım. İngiltere'ye gol attın. Müjde müjde. Ama maçı kazanamadık. 2-1 kaybettik. Berabere bile kalamadık. Bu arada hemen söyleyeyim, İngiltere'den yediğimiz ilk gol 1,5 metre offside'dı. Yani offside'dan yedik golü. İngilizler bir de penaltı kaçırdı. Attıkları ikinci golü de tamamen bizim hatamızdan yedik sevgili dostlar. Yani bunlar da olmasaydı İngiltere ile gollü beraberlikle bitirebilirdik maçı. Hatta belki de kazanabilirdik. Ama futbol böyle bir şey işte. O olmasaydı, bu olmasaydı ile olmuyor bu iş. 2-1 kaybettik. Ve sonunda İngilizlere gol atmayı başardık. Foto Maç gazetesi Lucescu geliyor müjde demiş. Ya bu da yılan hikayesine döndü. Lucescu hala gelecek. Yıllardır geliyor. Geçen sene de geliyordu. Ondan önceki sene de geliyor. Cuma günü İstanbul'daymış. Lucescu geliyor da kime geliyor acaba? Galatasaray'a mı geliyor, Beşiktaş'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi? Beşiktaş'ta ise Mario Gomez kalacak mı, kalmayacak mı? Mario Gomez giderse Dembaba gelecek mi, gelmeyecek mi?
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit.
Fenerbahçe içinde Paris Saint-Germain takımının yıldızı Zlatan İbrahimovic'in adı geçiyordu. Sevgili dostlar, İbrahimovic'in adı manşetlerdeydi.
Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa.
Evet, amili futbol takımımız İngiltere'ye tarihindeki ilk golü attı. Kazanamadı. Berabere de bitmedi. Maç 2-1 kaybettik. Bundan sonra hazırlık maçımız var mı? Var. Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran'da başlayacak. Önümüzdeki ay bir futbol şöleni yaşayacağız. Televizyonlarda her gün futbol maçı izleyeceğiz sevgili dostlar. Hanımlar, hazır olun. Erkeklerin izlediği futbol maçlarından bıkacaksınız. Önümüzdeki ay futbol şampiyonası var. ...12 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası. Amili futbol takımımızın iki hazırlık maçı daha var. 29 Mayıs'ta Karadağ ile karşılaşacağız. Özel bir maç, hazırlık maçı sevgili dostlar. Maç Antalya'da oynanacak. Ondan sonra son hazırlık maçımız ise Slovenya ile 5 Haziran'da deplasmanda Ljubljana'da oynanacak. Böylece bitirdik programı. Haftanın ilk burası Türkiye'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.
Papa, dis-moi où est
avec ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai